Ayrım 47.
Yunanlı Salihli cephesini yardı paşam. Alaşehir düştü. Balıkesir'den Bursa istikametinde ilerlediği bildiriliyor. Kalın, kötü ihtimallerle dolu bir sessizlik, büyük odaya görünmez bir boa yılanı gibi çöreklenmişti. İstifam dolu gözlerle birbirlerine baktılar. Doktor Refik Bey elinde stetoskop kala kalmıştı, dışarıdan kargaların çığlıkları işitiliyor. Mustafa Kemal Paşa kağıtlara göz atmaya davranırken Hayati Bey'e bezginliğini saklamaya çalıştığı bir sesle yakındı. Ne olur bir kere de iyi haberle gel be çocuk. Gözleriyle birkaç satır okuduktan sonra ondan ziyade kendisine hitap eder gibi sürdürüyor. Kuvayi seyyarenin garp cephesine intikali zaruri. Başını kaldırıp Hayati Bey'e bakarak birden sordu. Altıncı fırka ne yapar? Paşanın yanına gelmiş olan İsmet Bey Hayati Bey'in yerine cevap verecektir. Bursa'yı müdafaya hazırlanıyor. Hayati Bey'e dönerek emir verdi. Miralay Kazım Bey'i bulunuz, makine başına çağırsınlar. Hayati Bey topuklarını vurdu. Derhal kumandanım. Hayati Bey geldiği gibi hızlı ve telaşlı çıkınca Doktor Refik Bey mutat sakinliği, derin kuşkusu ve her zamanki kaygısıyla diyor ki evvela Anzavur, arkasından Düzce, bilahare Çapanoğulları. Şimdi de Yunan taarruzu. Allah encamımızı hayretsin. Mustafa Kemal Paşa doktorun bu haline hep gülümserdi. Yine dudaklarında beklenmedik bir tebessüm. Abe sen ne sülersin doktor? İngiliz bu. İngiliz'de hile mebzul. Sözlerini her ikisine ayrı ayrı bakarak tamamlıyor. Maksadı asli Afyon-Eskişehir hattını kontrol altına almak. Baktığı usatla muvaffakiyet gayri mümkün, bu defa Yunan taşını oynayacaktır. İsmet Bey eli çenesinde endişeliydi. Buhrana müncer olabilir paşam dedi. Malum haliniz muntazam asker gayri muntazam milisle durdurmak müşkülat arz ediyor. Mustafa Kemal Paşa'nın canı büsbütün sıkılmıştı. Oturduğu iskemleden birdenbire kalktı, gömleğini düzeltti, ceketini giyerken muntazam askerde mutabı kız İsmet dedi. Çetelerle götürebildiğimiz kadar götürdük. Lakin buhran büyüdü. Büyük buhrana büyük vasıta lazım. O da muntazam ordudur. İsmet Bey izin istiyor. Müsaadenizle ben karargaha ineyim. Kazım Bey ile alınacak tedbirleri münakaşa edeceğiz. Mustafa Kemal Paşa Refik Bey'in omzuna dostça vurup diyor ki doktorla işimiz bitince ben de geliyorum. İsmet Bey çıkacağı sırada arkasından seslenecektir. Sakın unutmayasın ha, Ali Fuat Paşa'yı da bulsunlar. Emredersiniz. İsmet Bey çıkmıştır. Büyük odada Mustafa Kemal Paşa ve Doktor Refik Bey yalnız kalmışlardır. Paşa insiyaki olarak yazı masasının üstündeki tabakasından sigara alıp yakmaya davranır. Odada sıkıntılı ve gergin geçmiş gecenin dağınıklığı. Ortalık aydınlandığı halde lamba yanık unutulmuş. Masanın üstünde karma karışık gece telgrafları. Paşanın el yazısıyla aldığı notlar, hatta çizdiği bazı krokiler. Koltuk ve iskemleler de yerinde değil, dağınık. Gerçekten kötü bir gece geçirmişti. Tabii buna gece denilebilirse. Yatmaya karar verdiğinde doğuda belli belirsiz bir şafak pembeliği, civardaki köylerde bilinmez kaçıncı horozlar ötüyor. Sigara kahve, sigara kahve bir hayli müddet. Cemal Paşa'nın mektubuyla haşır neşir olmuştu. Geçen gün nihayet ona ulaşan Moskova mahreçli mektup, bazı cümleleri hafızasına adeta nakşolmuş, hatırladıkça sinirlerinin yay gibi gerildiğini hissediyor, asabı alt üst. Bu ittihatçılarda itimadı nefs, vaziyet vahamet kesbettikçe mübalağalı bir hodbinliğe inkılap etmektedir. Cemal Paşa Suriye'de kumandanıydı. Suriye der demez cehennemi bir buğunun titreştiği, gökyüzüne kalem gibi uzanmış hurma ağaçları, Nablus'taki ünlü karargâh-ı umumi. Paşa'nın huzuruna kabul için bekleşen cırlak kırmızı feslerinin altında yağlı yağlı terleyen Şam-ı Şerif esnafı. Ya da cephe çökmüş, şehirde yangın dumanı, sokaklarda muharebe, genzi yakan şiddetli barut kokusu. Sokaklarda gurka cesetleri, yukarıda sebebi inhizam tayyareler, bandırası İngiliz. Mektubu okurken Mustafa Kemal'in kulağında Cemal Paşa'nın sesi inandırıcı, ağır ve kendinden emin. Bolşevik Rusya'ya yaptığınız teklif metnini okudum. Geldiğim gün 3. Enternasyonel Reisi Yoldaş Radek'le görüştüğüm zaman sizin teklifinize karşı Bolşevik hükümetinin birkaç gün zarfında cevap verebileceğini söylemişti. Cevabın bugün verilmesi mukarrerdir. Bugün ben de tekrar Yoldaş Radek'e mülaka olacağım. Size vereceği cevabı daha evvel okuyacağım için tarafımdan gelecek teklifler ona göre tespit olunacaktır. Mustafa Kemal İttihatçı Rüyesası'nın Bolşeviklerle işbirliği etmesinden dehşete düşüyordu. Enver Hani'dir, esasen Moskova'dadır. Cemal Paşa, Bahaettin Şakir refakatinde ona mülaki olmuş, Halil ve Nuri Paşaların nerede, kimden taraf oldukları açıkça anlaşılamıyor. Bir rivayete göre Halil Paşa ikili oynamaktadır. Nuri Paşa ise Azerbaycan askerleriyle güya Ruslara taarruza kalkışmış. Cemal Paşa'nın mektubundaki bazı satırlar aklına son derece tehlikeli ihtimaller getiriyordu. Hafi teklifnamede İran ihtilalini idare edeceğinden bahsettiğim Türk generali Halil Paşa'dır. Hindistan ihtilalini idare edeceğini söylediğim Türk generali benim. Taşkent'e gitmek, oradan Hindistan dahilinde ihtilaller tertip etmek emeli, bir seneden beri benim bütün ruhumu ve fikrimi işgal eden bir emeldir. Sabaha karşı geceliğini giyerken elinde olmaksızın mırıldanıyordu. Rezalet, rezaleti uzma, bu ihtilal tasavvurları ihtimal Enver'in muhteris muhayyelesinin mahsulüdür. Sonra zihninde o korkunç soru. Vatanı tahtı işgalde ve Taksim tehdidiyle karşı karşıya bir memleketin bu keyfiyetten şahsen ve siyaseten mesul zimamdarları böyle hafsalaya sığmaz hayallerle nasıl vakit kaybedebilirler? Yattıktan sonra rüya mıdır, hakikat mi pek de ayıramadığı bazı sahneler. Buğulu camların çatır çatır buz tuttuğu saydam bir kanunu sani gecesi, suhunet nakıs 14, Ankara'da mı, nerede, güya bir mektup yazıyor. Ama kime? Zaman zaman Corinne yazdığı hissine kapılmaktadır. Zaman zaman Madame Hansa'ya. Lakin muhatabı hangisi olursa olsun, konu daima tek ve aynı. Moskova'daki ihtiyaççıların Ankara'daki hükümet namına Ruslarla konuşması asla tecviz edilemez. Zira bu salahiyet Büyük Millet Meclisi'nce Hariciye Vekili Bekir Sami Bey ile İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey'e tevdi edilmiştir. Bir de Şark Cephesi Kumandanı Karabekir Kazım Paşa'ya. Hadi canım, bu da nereden çıktı? İsli bir gaz lambasının soğuk ve soluk aydınlığında kaleme aldığı bu satırlar ne Madame Hansa'ya ne de Corinne yazılmıştır. Ruslarla müzakere maksadıyla Moskova'ya yola çıkmış iki vekile onun yazılı talimatı, evet o, şu anda kağıda ikinci maddesi dökülüyor. Türkiye'nin emeli halen sahip bulunduğu hududu milli içinde dahili ve harici istiklali tam ile yaşamak ve esası temin etmek şartıyla Rusya ile mukadderatını ve istikbalini birleştirmektir. Rüyasında alışılmadık hızla kaleme aldığı mektuptan hayret ve dehşetle başını kaldırmıştı. Hangisini yazıyor olursa olsun, ister Corinne ister Madame Hansa'ya, her ikisi için de öğrendikleri takdirde onlar için muhataralı, hatta tehlikeli olabilecek şeyler bunlar. Mecliste son hafi celseler oldukça sert, bir hayli asabi cereyan etmektedir. Mebuslar bilhassa Bolşeviklerle teşrik-i mesai, bir de umuru devletin aksaması üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Olacak şey mi? Mektubun başka bir yerinde onlara kürsüden verdiği cevaplar önemsiz görünen fakat anlamı derin, hatta irkiltici şeyler yazmış. Eskişehir'deki İmalat-ı Harbiye Atölyesi'nde Ermeni amele çalıştırıldığından bahsedildi. Bunları mutlaka atmak taraftarıyız. Fakat Rum ve Ermenileri atmakla bütün makineler durur. Böyle bir zaruret yüzünden onları değiştirmek kabil olmuyor. Birkaç satır aşağıda fevkalade okunaksız bir cümle. Hakimiyet-i Milliye gazetesi için bile kağıdınız yoktur. Sırmalı lacivert bir mehtap gecesinde, Corinne'in belki Edith'in de mahzun ve düşünceli yüzlerinde o gizli Macar güzelliği, gözlerinde saydam, ısrarla birbirinin peşinden gelen kahredici istifamlar. Madame Hansa akıllı ve anlayışlı gözleriyle sigarasının dumanlarına dalmış, nevmit mi demek lazım, melul mü yoksa müteellim mi? Uyandığı dakika Bursa ve mülakatını bir Erkan-ı Harbiye haritası gibi zihninde açık bulmuştu. Paraske ve Pulos'un takriben 20 bin mevcutla şehri savunmakla görevli 56. fırkaya yükleneceği aşağı yukarı kesin. Fırka kumandanı Miralay Bekir Sami Bey'in emrinde kaç mevcudu var? 2000 nefer mi? 2500 mü? Bu nasıl bir adalettir? Miralay'ın Garbi Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin toparlanıp direnişe geçmesinde unutulmaz hizmetleri olmuşsa da böbrek nahiyesinde o müziç ağrılarla uyanmıştı. Mustafa Kemal Paşa sigarasını yakınca pencerenin önüne gitti, geceki kabusun dehşetinden sıyrılmak için camları açtı, dışarıya bakıyor. Yaz sabahının bozkurdaki çıtırtılı aydınlığı ve şaşırtıcı durgunluk, uzak horoz sesleri, yakın kargalar. Paşa gözleri uzaklarda kendisiyle ilgili değilmiş gibi doktora soracaktır. Peki netice nedir? Muayenede ne buldun doktor? Doktor Refik Bey Samsun'dan beri aynı seren camın içinde bir adam. Hep öyle saygılı ve çekingen. Mucibi endişe bir keyfiyet yok paşam dedi. Ona doğru bir adım atarken ilave ediyor. Hamdolsun kalp ve ciğerler sağlam. Lakin böbrekler malum. Bendenizi düşündüren muttasıl tahripkar bir asabiyet içinde yaşamanızdır. Doktorun cümlesi yarıda kaldı. Mustafa Kemal Paşa birden Refik Bey'e dönüyor, elinin sigarayı tutan iki parmağını havaya kaldırarak diyor ki, ''Abi nasıl asabi olmam? Ben şahsımı onlara vakfetmişim, onlar bana düşman. İşittin mi? Ethem Bey ne demiş? Ankara'ya geldiğinde beni meclisin kapısında asacakmış.'' Sustu, sigarasından bir nefes aldı, dumanları üflerken daha yumuşak bir sesle, astıkları yetmedi. Doktor Refik Bey susuyordu, yüzünün ifadesinden bir şey söylemeye niyetli olduğu fakat çekindiği hissedilmektedir. Oluşan kısa sessizlikte çevredeki kargaların küstahçılıkları, uzaktan yanık bir ses, manası ve mahiyeti anlaşılamayan bir türkü söylüyor. Uzun hava olabilir mi? Doktor Refik Bey kararını verdi galiba. Reis Paşa'ya biraz daha yaklaşarak diyor ki, ''Paşam, hekiminiz sıfatıyla affınıza mağren bir hususun arzına cüret edeceğim.'' Sustu, paşanın gözlerini arayarak cevap bekledi. Ses çıkmayınca devam ediyor. ''Burası bir manada karargâh-ı umumi. Her an bir mesele çıkıyor. Asabiyetinizin sebebi aslisi içinde bulunduğunuz muhit, miktarı kafi istirahat edemiyorsunuz.'' Mustafa Kemal Paşa sigarasını söndürürken ona hak veren bir sesle dedi ki, ''Bunu Adnan da söyledi, İsmet de söylüyor.'' Yüzünü doktora bir döndü, masmavi bir aydınlık. ''İstasyondaki direksiyon binasını nakletmeyi düşünüyorum, ne dersin?'' ''Tercihe şayandır, lakin ne?'' ''Bekir Çavuş sadık, hamiyetli bir nefer ama işte o kadar. Size gözü gibi bakıyorsa da sıhhatinizin bence daha zarif bir ihtimama ihtiyacı vardır.'' Doktor Refik Bey tekrar susar, paşanın tepkisini merak ediyor, bundan bir hayli çekiniyordu. Onu süzdü, Mustafa Kemal Paşa lambayı söndürmekle meşguldür. Doktor Refik Bey üstüne basa basa, ''Bir kadın elinin ihtimamına'' dedi. ''Hanidir bunu arz etmeyi düşünüyordum.'' Mustafa Kemal Paşa önce onu hiç duymamış gibi davranıyor, oturduğu makam koltuğundan doğruldu, tabakasını ve kibritini cebine koydu, sanki bir yere gitmeye hazırlanıyor, nitekim doktora bakarak dedi ki, ''Gecikiyorum doktor, Bekir Sami Bey ve Ali Fuat Paşa ile irtibat kuracağız, vaziyet ehemmiyet arz ediyor.'' Doktor Refik Bey başını eğdi, derhal askeri düzeyine inmişti, kısaca ''Emredersiniz'' dedi. Önde Mustafa Kemal Paşa, arkasında Refik Bey kapıya yürüdüler. Tam salona çıkacakları sırada Mustafa Kemal Paşa birden durdu. Refik Bey'e dönüp az önceki sorusuna belli belirsiz gülümseyerek hiç beklenilmeyen bir cevap verdi. Mithat'ı bilirsin, hani İstanbul'dan gelir gider, Miralay Hüsamettin Bey'in oğludur. Bu defa gelirken Fikri'yi de getirecekmiş, mektubunda öyle yazıyor.
Ayrım sonu.